Ayrım 2.
Çin elçiliği ile aralarında iki bina bulunduğunu her fırsatta övünerek anlatırdı. Sık demir parmaklıklarla çevrili olan bahçenin ağır demir kapısı açıldı. Araba taş avluya girdi. Evin içine ayakkabılarla girilmediğini bildiğimizden Moody gibi Mehtap ve ben de ayakkabılarımızı evin dışındaki avluda çıkardık. Pek çok konuk gelmiş olacaktı ki avlu ayakkabılarla dolmuştu. Bugünün onuruna hazırlanmış olan ızgara ocakların başında önceden tutulmuş garsonlar bekliyordu. Çoraplarımızla eve girdik. Bu büyük beton binanın içi alışılagelen Amerikan evlerinin iki katı büyüklükteydi. Duvarlar ve kapılar ceviz kaplamaydı. Üç, belki de daha fazla değerli İran halısı birbiri üzerine yayılmıştı. Köşede duran küçük bir televizyon aygıtından başka mobilya yoktu içeride. Salonun arka cephesine bakan bahçede bir yüzme havuzu gözüme çarptı. Yüzmeye pek meraklı olmadığım halde bu bunaltıcı sıcakta havuzun baştan çıkarıcı görüntüsüne kapıldım. Arabalardan inenler evde bekleyenlerle buluşunca avaz avaz konuşmalar daha da arttı. Moody'nin Amerikalı karısıyla gurur duyduğu belliydi. Akrabaları Mehtap'a sarılıp öptükçe sevinci artıyordu. Ameh Bozorg bize evin sol kanadındaki odamızı gösterdi. Dört köşe küçük bir odaydı bu. Yan yana bitişik iki karyola kurulmuş, bir de tahta elbise dolabı konmuştu odaya. Mehtap'ı koridorun dibindeki tuvalete götürdüm. Kapısını açmamızla kala kalmamız bir oldu. Banyonun nemli mermeri üzerinde sayısız hamam böceği cirit atıyordu. Mehtap girmek istemediyse de fazla dayanacak hali kalmadığından birlikte içeri girdik. Hiç olmazsa bu banyoda normal bir tuvalet, hatta bir de bide vardı. Yalnız tuvalet kağıdı yerine duvardaki bir çiviye lastik bir su borusu asılmıştı. Banyonun içi küf kokuyordu ama yine de havaalanındaki ilkel tuvaletle kıyaslanamayacak kadar modern sayılırdı. Yavrucak sonunda rahatlayabilmişti. Birlikte ötekilerin yanına döndüğümüzde Moody bizi bekliyordu. "Benimle gelin," dedi. "Size bir şey göstereceğim." Mehtap'la peşinden avluya çıktık. Birden Mehtap bir çığlık attı. Dış kapı ile evin kapısı arasındaki bölümde başı kesilmiş bir koyun kendi kanı içinde yatıyordu. Mehtap bunu görmemek için başını çevirdi. Moody sakin sakin ailesinin bizim gelişimiz onuruna bu koyunu satın alıp kurban ettiğini, kanın içinden geçerek eve girmemiz gerektiğini, bunu eve ayak basmadan yapmadığımız için şimdi tekrar dışarı çıkıp kanın içinden geçmemizin beklendiğini anlattı. "Olamaz, böyle bir şey nasıl yapılır?" diye sinirlenerek bağırdım. "Böyle bir saçmalığı bizden beklemesinler." Moody sakin ama kesin bir tavırla, "Yapacaksın," dedi. "Adetlere saygı göstermeni bekliyorum senden. Kurbanın eti yoksullara dağıtılacak." Adeti saçma bulduğum halde saygısızlık etmek istemediğimden karşı koyamadım. Mehtap'ı kucağıma aldım. Çocuk yüzünü omzuma kapattı. Moody'nin arkasından kan gölünün etrafında dolaşarak sokak kapısına gittik, dışarı çıktık. Geri döndük ve beklendiği gibi resmen eve girdik. Bu sahneyi izleyen akrabalar yüksek sesle bir dua tutturmuşlardı. Sıra armağanlara gelmişti. İranlı geline damadın ailesi tarafından altın takıldığını biliyordum. Yeni gelin sayılmazdım ama bu ilk karşılaşmada ailenin bana altın takacağını beklemiyor değildim. Ameh Bozorg bunun üzerinde durmadığını göstermek için Mehtap'ın koluna iki tane altın bilezik takmakla yetindi. Bana hiçbir şey takılmayarak haddim bildirilmiş oldu. Moody Amerikalı bir kadın aldı diye ablasının nasıl kızmış olduğunu bilmiyor değildim. Evde kullanmamız için Mehtap ile bana birer süslü çador hediye etti. Benimki krem üzerine şeftali renginde çiçekli, Mehtap'ınki ise beyaz üzerine pembe gonca güllerle süslüydü. Armağanlar için teşekkür mırıldandım. Ameh Bozorg'un kızları Zühre ile Fereş de oralıkta koşuşuyor, konuklara sigara tutuyor, çay ikram ediyordu. Etraf konuşan çocuklarla doluydu. Büyükler onların arsızlıklarına hiç ses çıkarmıyordu. Evin kadınları yerlere yayılı sofralara yemek taşırken konuklar da çepeçevre yerde oturuyorlardı. Üstü gül biçimi verilmiş turplarla süslü salata tabakları, yoğurt çanakları, pideler, peynirler, tepeleme meyve dolu tabaklar örtülerin üzerine kondu. Ayrıca yeşil sebze çeşitleri de bu rengarenk görüntüyü bütünlüyordu. Garsonlar içeriden büyük servis tabakları aldılar ve dışarıda pişen ızgara etleri şeceye taşıdılar. Bu etlerin yanında ayrıca büyük çukur tabaklar içinde çilav servisi de yapılıyordu. Moody Amerika'da bana acem usulü çilav pişirmesini öğretmişti. Sofradaki çilavları çok iyi biliyordum. Birincisi bilinen beyaz çilav, diğeri ise iç bakla ve bol dereotu ile pişirilen yeşil çilavdı. Bir de tencere dibine kızarmış yufka yerleştirilerek pişirilen ve değişik soslarla yenen beyaz çilav vardı. Sebze, baharat ve kuşbaşı etle yapılanına horeş denir. Garsonlar tabaklara çilav servisi yaptılar. Kimi üzerine böğürtlen, kimi de safran koyuyordu. Bu kalabalığa iki tür horeş hazırlanmıştı. Patlıcan, domates ve kuzu etiyle yapılanı biz çok severdik. Ötekinde ise bol soğan olur. Ana yemek tavuktu. İran usulü bol soğanla pişen, sonra yağda kızartılan bu tavuk çok lezzetlidir. İranlılar sofranın başında bağdaş kurmuşlardı. Bazıları da bir dizini kırarak oturmuş, dik duran öteki dizine abanarak duruyordu. Hepsi de kıtlıktan çıkmış gibi yemeklere saldırmıştı. Çatal bıçak yerine servis kaşığı büyüklüğündeki kaşıklar vardı. Çoğunluk bu tahta kaşığı kullanıyor, bazıları da pideyi kepçe gibi kullanarak yemeğe daldırıyordu. Kimisi de ne kaşığa ne de pideye gerek görüyorlar, elleriyle girişiyorlardı. Birkaç saniye içinde her yer silme yemek artığı ile bezenmişti. Ağızlardan akanlara bir de çekinmeden tükürmeler eklenince görüntüyü siz düşünün. Bu tiksinti veren yemek işi Farsça dualarla, inşallahlarla sürdürülürken etrafa tükürerek Allah'ın adını ağızlarına almaktan nasıl oluyor da utanmıyorlardı anlayamamıştım. İngilizce konuşan yoktu. Bana da mehtaba da kimse aldırmıyordu. Bir şeyler yemeyi denedim ama oturduğum yerden ileriye uzanmak kolay değildi. Üstümdeki dar etek böyle yerlerde oturup yemek yemek için dikilmemişti. Yine de tabağıma bir şeyler almayı başarabildim. Moody'nin bana öğrettiği İran usulü yemekleri hepimiz severek yerdik. Bu ziyafet yemeği ise bana fazlasıyla yağlı gelmişti. Yemeklere bol yağ koymak İran'da bir tür zenginlik simgesiydi. Hele bir de bugünkü gibi önemli bir neden onuruna olunca yağ yemeklerin üzerinden akıyordu sanki. Mehtap da pek iştahlı görünmüyordu. Tabaklarımıza salata almakla yetindik ve yer gibi yaptık. Yemeklerden tiksindiğimizi gizlememize hiç gerek yoktu. Bize aldıran da yoktu çünkü. Bütün ilgi Moody ve kendi ailesi üzerindeydi. Bunu anlamıyor değildim ama yine de o an kendimi terk edilmiş ve yapayalnız hissettim. Bitmek bilmeyen bu sofra alemi boyunca içimdeki ya geri dönmezse korkusu azalmaya başlamıştı. Moody uzun yıllar Amerika'da yaşamış bir hekimdi. Dolayısıyla bu yaşam biçimini yadırgaması gerekirdi. Temizliğe ve sağlıklı yemeklere son derece önem verdiği gibi rahatına da düşkündü. Yemeklerden sonra sallanan koltuğunda kestirme alışkanlığı vardı. Böyle yerlerde bağdaş kurarak oturmak, bu yağlı yemeklerden yemek onun hiç tarzı değildi. Artık Amerika'dan vazgeçip İran'da kalmayı düşünemezdi. Bundan emindim. Mehtap'la göz göze geliyorduk. İki hafta boyunca alıştığımız yaşam tarzından uzak kalacaktık. Kısa bir süre dişimizi sıkıp buna katlanabilirdik. Beğenmek zorunda değildik. O andan başlayarak geriye döneceğimiz günleri saymaya başladık. Yemek faslı sürüp gidiyordu. Çocuklar sıkılmıştı. Rahat duramıyorlardı. İtişmeye başladılar. Derken birbirlerine yemek artıkları attılar ve bu da yetmiyormuş gibi sofranın üzerinde bir o yana bir bu yana yalın ayak koşarak kirli ayaklarıyla yemeklerin içine bastılar. Çocuklardan bazıları özürlüydü. Garip, boş bakışları ilgimi çekti. Acaba kuşaklardan beri akraba arası evliliklerin sonucu muydu bu özürlü çocuklar? Bu odadaki pek çok kişinin birbirleriyle evlendirilmiş kardeş çocukları olduğunu biliyordum. Az sonra Ameh Bozork ile Hacı Baba'nın 5. oğulları Rıza, karısı Ese'yi tanıştırdı benimle. Rıza bir süre Teksas'ta, Corpus Christi'de kalmıştı bizimle. Ziyaret süresi uzayınca rahatsız olmuş, bana yakışmasa da onu daha fazla evimde görmek istemiyorum diyerek Moody'ye resti çekmiştim. Ama ne de olsa orada İngilizce konuşan birkaç kişiden biriydi ve iyi kötü tanıdık bir çehreydi. Karısı Ese'yi de İngiltere'de okumuştu bir süre, İngilizce biliyordu. Ese küçük bebeğini kucağında sallıyordu. Rıza sürekli Moody ile sizden söz eder dedi. Ona yapmış olduğunuz iyiliği hiç unutmaz. Ese'ye bebeğini sorunca yüzündeki gülümseme yok oldu. Adı Mehdi olan bebek ayakları dönük olarak doğmuştu. Kafasında da bir anormallik göze çarpıyordu. Alnı normalden çok daha fazla genişti. Eseğin Rıza ile kardeş çocuğu olduğunu biliyordum. Konuşmaya başlayalı birkaç dakika olmuştu ki Rıza yanımıza geldi ve birlikte uzaklaştılar. Behtap üzerine konan sivrisineklerle uğraşıyordu. Alnında kocaman ve kırmızı bir leke oluşmuştu. Hava alışık olmadığımız kadar sıcak ve boğucuydu. Evde havalandırma çalışıyordu ama Ameh Bozorg telle kaplanmaya zahmet edilmemiş pencere ve kapıları ardına kadar açarak sivrisinekleri içeri davet etmişti. Mehtap da en az benim kadar bu sıcaktan rahatsız olmuştu. Batıdan gelenlere İranlı bir ailenin normal konuşma tarzı, sonu inşallahlarla biten cümleler, el kol hareketleri, hararetli bir tartışma gibi görünür. Gürültü gerçekten dayanılmaz boyuttaydı. Başıma ağrılar girmişti. Yağlı yemeğin ve çevremdekilerin ağır kokusu, içimi bulandıran ağız şapırdatmaları ve de en önemlisi aradaki saat farkının bedeli olsa gerekti bu baş ağrısı. Mehtap ile biraz uzanacağız dedim kocama. Daha akşam olmamıştı, konuklar da henüz gitmemişlerdi ama Moody onların benimle değil kendisiyle konuşmak istediklerini bildiğinden peki dedi. Çok başım ağrıyor dedim. Bana bir ilaç versen. Moody salondakilerden özür diledi ve birlikte odaya girdik. Gümrük görevlisinin gözünden kaçmış olan bir ilacı cebinden çıkardı ve içinden 3 hap alarak bana verdi. Sonra da ailesinin yanına döndü. Mehtap'la yatağa girdik. Altımızdaki yamyazlı şiltenin, sert yastığın, küf kokan çarşafların üstünde durmayacak kadar bitkin olduğumuzdan hemen uykuya daldık. Uyumadan önce Mehtap'ın da benimle aynı duayı yapmış olduğundan kuşkum yoktu. Ağrıyan başımın içinde tek bir dilek vardı. Bu 2 haftanın çabuk geçmesi için lütfen bize yardımcı ol Tanrım. Ertesi sabah Hacı Baba yatak odamızın kapısını vurduğunda saat 4'tü. Farsça bir şeyler söyledi. Aynı anda ses yükselticilerinden ezan sesini duydum. Üzüntülü bir sesle Müslümanlara namazı anımsatıyordu. Moody, duaya çağırıyor diyerek yatakta gerindi. Sonra da abdest almak üzere banyoya gitti. Yassı şilte üstünde yatmaktan her yenim ağrıyordu. Moody ile aramızda uyuyan Mehtap, iki yatağın arasındaki boşlukta yatağın tahtasını hissettiğinden benim tarafıma kaymıştı. Sıcağa karşın birbirimize yapışık yatıyorduk. Moody ötekilerle namaz kılmak üzere salona gitti. Az sonra ötekilere karışan sesini duydum. Hacı Baba, Ameh Bozorg, kızları Zühre ile Fereşte ve 30 yaşındaki en genç oğulları Macit ile birlikte namaz kılıyordu. Ameh Bozorg'un diğer 5 oğlu ile kızı Feri'nin artık ayrı evleri vardı. Namazın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Yeniden uykuya dalmış olacağım ki gözlerimi açtığımda Moody yataktaydı. Sabah namazını kılmakla ailenin dini görevi sona ermemişti. Saatlerce sürdü bu. Etki altında kalmadığımı söyleyemem. Kalktığımda Hacı Baba dini görevini yerine getirmiş ve işine gitmişti. Kutsi ve oğulları adı altında bir ithalat ve ihracat şirketini yönetiyordu. Kalkar kalkmaz bir önceki günün toz ve kirini üzerimden atmak için duş yapmak istedim. Ama banyoda havlu yoktu. Moody, Ameh Bozorg'un evde havlu bulundurmayabileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine yatak çarşaflarından birini aldım. Üçümüz de bu çarşafla kurulandık. Banyoda duş perdesi yoktu. Tepemden aşağı akan sular yerdeki bir delikten dışarıya gidiyordu. Her şeye karşın serin su ferahlatmıştı beni. Eteğimi ve uzun kollu bluzumu giyerken önce Mehtap sonra Moody yıkandılar. Yüzüme makyaj yaptım ve saçlarımı fırçaladım. Evin içinde örtünmeye gerek olmadığını söylemişti Moody. Ameh Bozorg mutfakta iş yapıyordu ve çiçekli bir çadora bürünmüştü. İş yaparken iki elinin serbest kalması gerektiğinden çadoru bedenine 2 kez dolamıştı. Koltuk altlarını kollarıyla sıkıştırarak düşmemesini sağlıyordu. Evin tümü gibi bu mutfakta zamanında bakımlı olmalıydı. Yılların yağ pisliği duvarlara yapışmıştı. Amerikan mutfaklarında da görülen madeni raflar yağ tutmuştu. Çelik evyelerin içinde tepeleme bulaşık birikmişti. Boy boy tencere ve tava ortadaki masanın üzerine yığılmıştı. Her taraf öteberiyle dolu olduğundan Ameh Bozorg yerde iş görüyordu. Mutfağın tabanı açık kahverengi mermerdendi. Üzerine siyahlı kırmızılı bir halı atılmıştı. Mermerin üzerinde yemek artıklarından yağ lekeleri ve şeker kırıntılarına kadar her türlü pislik mevcuttu. Bütün bu bakımsızlığın ve pisliğin arasında büyük bir General Electric marka buzdolabı dikilmişti. Ama buzdolabının içine göz atınca dışarıdaki bakımsızlığın ve dağınıklığın aynen devam ettiği görülüyordu. Mutfakta İtalyan yapımı bir çamaşır makinesiyle evin tek telefon aygıtı da bulunuyordu. Moody'nin bizim gelişimiz onuruna Ameh Bozorg'un büyük temizliğe girişmiş olduğunu söylemesi beni çok şaşırttı. Bu büyük temizlikten önce nasıldı ev kim bilir? Yaşlı ve sıska bir hizmetçi, Ameh Bozorg'un emirlerini sesini çıkarmadan isteksiz isteksiz yerine getiriyordu. Kadının arkasındaki lacivert çadırla ağzındaki çürük dişler aynı renk gibiydi. Hizmetçi yere bıraktığı bir tepsi üzerine çay, peynir ve ekmek koyduktan sonra tepsiyi salona götürerek orada da yere bıraktı. Küçük ve ince belli çay bardaklarına önce Moody'ye, sonra Ameh Bozorg'a, sonra da Mehtap'la bana çay koydu. Ameh Bozorg çayına kaşık kaşık şeker doldurdu. Kaşığı şeker çanağından bardağına götürdükçe toz şekerler yerlere dökülüyordu. Hamam böceklerine ziyafet. Çay sıcak ve güzeldi. Çayımı yudumlarken Ameh Bozorg Moody'ye bir şey sordu. "Çayına şeker koymadın," dedi Moody. Moody'nin konuşması değişmişti. İngilizceyi yeni öğrenenler gibi sözcükleri ayıra ayıra konuşuyordu. Oysa İngilizcesi bir Amerikalınınkinden zor ayırt edilebilirdi. "Ondaki bu değişikliğin nedeni ne olabilir?" diye geçirdim içimden. Yoksa Farsça düşünüp kafasının içinde İngilizceye mi çeviriyordu? "Şeker istemiyorum," diye yanıtladım. "Şekersiz çayı daha çok seviyorum." "Ablam merak etmiş," dedi Moody. "Ben de senin yeterince tatlı olduğunu, ayrıca şekere gereksinim duymadığını söyledim." Ameh Bozorg'un bakışından bu şakayı hiç beğenmediğini ayrımsadım. Demek ki şekersiz çay içmek yerinde bir davranış değildi. Ama aldırmadım. Görümcemin gözlerinin içine sırıtarak baktım ve şekersiz çayımı içmeyi sürdürdüm. Bize ikram edilen ekmek yassı, kuru ve lezzetsizdi. Peynir ise çok tuzluydu. Mehtap da benim gibi koyun peyniri sever. Ama anlaşılan Ameh Bozorg'un bu peynirin bir süre su içinde tutulması gerektiğinden haberi yoktu. Kirli ayak kokuyordu peynir. Mehtap'ın da benim gibi güçlükle yutkunduğunu gördüm. Kahvaltıdan sonra evin en genç erkeği Macit yanıma geldi. Benimle sohbet etmeye çalıştı. Ne yazık ki İngilizcesi yetersizdi. Görülmeye değer yerler olduğunu, mutlaka Şah'ın sarayını, Tahran'da pek ender görülen yeşillik olarak da Millet Parkı'nı görmemiz gerektiğini söyledi. Birkaç gün konuk ağırlamak gerektiğinden evden dışarı çıkamayacağımızın bilincindeydim. Akraba ve dostları Moody'yi ve ailesini görmek isteyeceklerdi. O sabah Moody, Michigan'daki annemle babama telefon etmemi söyledi. İlk kocamın yanında kalan oğullarım Joe ile John, bizim nerede olduğumuzu biliyorlardı. Ama bundan annemle babama söz etmemeleri için onları uyarmıştım. Burada savaş sürüp gittiğinden bizi merak etmelerini istemiyordum. Babam, iyileşmesi olanaksız bir bağırsak kanseriyle savaşıyordu. Bu nedenle onlara bir ikinci üzüntü konusu daha yaratmamak için Avrupa'ya gideceğimizi söylemiştim. İran'da bulunduğumuzu bilmelerini istemiyorum dedim. Buraya geleceğimizi biliyorlardı dedi Moody. Hayır bilmiyorlardı diye yanıtladım. Londra'da olduğumuzu sanıyorlar. Son görüşmemizde kapıdan ayrılırken ben söyledim İran'a gideceğimizi. Bunu duyunca telefona sarıldım. Dünyanın ta öteki ucundan annemin sesini duyunca babamın sağlığını sordum. Çok iyi dedi annem. Yalnız kemoterapi biraz yoruyor. Tahran'dan aradığımı söyleyince aman tanrım dedi annem korktuğum başıma geldi. Üzülmeyin burası çok güzel diye uydurdum. Ayın 17'sinde yine orada olacağız. Almacı Mehtap'a verdim. Sevgili büyük annesinin sesini duyunca çocuğun gözlerinin içi parladı. Konuşma bitince Moody'ye döndüm. Bana yalan söyledin dedim. Nereye gittiğimizi biliyorlar dedin. Oysa bilmiyorlardı. Ne yapalım ben söylemiştim dedi omuz silkerek. Bir an paniğe kapıldım. Bizimkiler mi anlamamıştı, yoksa Moody'nin yalanını mı yakalanmıştım? Moody'nin akrabaları sürüler halinde geliyor, öğle ya da akşam yemeğine kalıyorlardı. Erkeklere rahat etmeleri için pijama veriliyordu. Yan odaya geçerek üstlerini değiştirip salona geliyorlardı. Kadınlara da Ameh Bozorg renkli çadırlar dağıtıyordu. Kara çadırlarından sıyrılıp hiç olmasa iç acıcı renkli çadırlara bürünüyorlardı. Konuklar sohbet ediyor ya da yemek yiyorlardı. Erkeklerin hepsinin elinde birer tesbih vardı. Plastikten, camdan ya da değerli taşlardan oluşuyordu bu tesbihler. Hiç durmaksızın 33 taşı parmaklarıyla sayarak Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekrarlıyorlardı. Konuklar sabahtan gelmişse öğlene doğru veda sahneleri başlardı. Sokak giysilerini giydikten sonra tam çıkacakken geri döner, bir şeyler anlatır, sarılıp öpüşürler, çıkmak üzereyken yine döner, bir şeyler daha anlatır, yeni baştan öpüşürlerdi. Ve bu tören bazen yarım saat, bazen de bir saat sürerdi. Zaman biriminin hiç önemi yoktu bu insanlar için. Tek önemsedikleri şey öğle yemeğinden sonra uykuya yatmak, bir de ibadet saatlerini kaçırmamaktı. Akşam yemeğine gelenler geç vakitlere kadar kalıyorlardı. Yemek faslı için Hacı Baba'nın işten dönüşü bekleniyordu. Bu arada da saat onu buluyordu. Ben de pijamalı erkek ve çadırlı kadınların arasında bekliyordum zorunlu olarak. Aslında ev içinde başımı örtmüyordum ama anlaşılan bazı tutucu konuklar rahatsız oluyordu bu durumdan. Yeri geldiğinde örtünmek zorunda kalıyordum. Bir akşam beklenmedik bir konuk geldi. Ameh Bozorg yatak odamıza daldı ve bana doğru kara bir çadır fırlattı ve havlarcasına Mudi'ye Farsça bir şeyler söyledi. "Çadırı al üzerine," diye emretti Mudi. "Konuklarımız arasında sarıklı bir hoca var." Sarıklı hocalar ya bir mescidin ya da bir caminin imamıydılar. Üstü abalı, başı sarıklı bu insanlar diğer İranlılardan bir bakışta ayırt edilebiliyordu. İranlı erkekler takım elbise ya da spor ceket giyerlerdi. Başları da açık dolaşırlardı. Sarıklılar saygıdeğer kişilerdi. Bu nedenle Mudi'ye karşı koymadım ve sinirime dokunan bu kara çadırı istemeye istemeye üstüme alırken leş gibi olduğunu gördüm. Yüzü örtülen peçe kısmında kurumuş sümük vardı. Zaten evin içinde kağıt mendil kullanıldığını hiç görmemiştim. Anlaşılan İranlılar mendil yerine peçelerini kullanıyorlardı. Kokusu dayanılır gibi değildi. Gelen sarıklı hoca Maraşi Ağa idi. Ağanın karısı Hacı Baba'nın kız kardeşiydi. Uzaktan Mudi ile de akraba oluyorlardı. 150 kilo ağırlığındaki hoca bastonuna dayanarak yalpa vura vura salona girdi. Soluyarak yere oturdu ve diğerleri gibi bağdaş kuramadığından kalın bacaklarını açtı. Başını öne doğru eğdi ve kocaman karnını yere sarktı. Zühre bu onur konuğuna hemen sigara tuttu. "Bana çay getir," diye buyurdu sarıklı hoca ve sigarasını yaktı. Öksürdü, hırıltılı bir soluk alıp verdi. Çay hemen geldi. Maraşi Ağa küçük çay bardağına kaşık kaşık şeker doldurdu ve bir sigara daha yaktı. Üst üste öksürdükten sonra Mudi'ye, "Beni tedavi etmeni bekliyorum," dedi. "Derdim şeker hastalığı. Sen bir çare buluver." Neyin beni daha çok tiksindirmiş olduğunu kestiremiyordum. Her yanımı sımsıkı örten bu pis çadır mu, yoksa bunu bürünmeme neden olan sarıklı hoca mı? Kıpırdamadan oturuyor ve kusmamak için dişlerimi sıkıyordum. Neden sonra konuklar gidince çadırı üzerimden attım ve böyle bir pisliğe daha fazla dayanamayacağım diye bağırdım. Kadınlar buna burunlarını siliyorlar. "Olamaz," dedi Mudi, "yalan söylüyorsun. İnanmıyorsan al bak." Mudi peçenin üzerindeki pislikleri görünce yalan söylemediğimi anladı. Neler geçiyordu acaba kafasının içinden? Çocukluk yaşantısına geri döner dönmez çevresindekileri göremez mi olmuştu? Gerçeği görmesi için ille de benim mi göstermem gerekiyordu?